Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 19. Ayrım. İçinden. Aşktan yapılma bir bıçak, sığınmak için bir yara arar kendine. Hayatın yaşadıkça tükendiğine inananlar yanılıyor. Hayat yaşayabildikçe uzar. Ama yine de hayat aşktan daha kısadır. Aşkınız siz öldükten sonra bile konuşuluyorsa, hayatınızdan daha uzun sürmüş demektir. Öyle hayatlar bilirim ki, bir aşka bile uğramadan heba olup biter. Öyle aşklar bilirim ki, uğrunda ömürler bitse de sürer gider. En çok yoksa küsülür aşka, sevgiye. O gelince ise onun dışında kalan her şeye. Yeni bir aşka yer açmak için önce arınmanız gerekir geçmişin kirinden, pasından. Kurtulmanız gerekir eski sevdaların yasından. Çünkü kirlisini temizlemeden, temizine yer açılmaz kalpte. Aşk geçmişte kaybettiğiniz her şeyi yeni bir surette verir size. Büyülü bir bahçede kayboluyor gibi hissedersiniz kendinizi. Hep onu ararsınız ama en çok kendinizle karşılaşırsınız o bahçede. Aslında o karşılaşmalar, aşkta kaybettiğiniz benliğinizi bulmak değil, kayboluşunuzu fark etmenizdir. Labirent bir yaşamın içinde bilmediğiniz sokaklara girersiniz. Aşk bir çıkmaz sokağa yanlışlıkla girip bilerek çıkmamaktır. Onunla karşılaşmışsınızdır çünkü. Aşktan yapılma bir bıçak, sığınmak için bir yara arar kendine. Şaşarsınız halinize. Bir bıçak sığınmak için neden bir yara arar kendine? İkiniz de kana kana doymak istiyorsanız birbirinize, aşka susamışsınız demektir. Yeter ki kana kana içtiğinizi, kanaya kanaya kusmayın. Çoğumuz aşka elinden kaçırmak için gitsek de, senin için en iyi ben mahvolurum yarışı başlar. Aranızda birdenbire. Ama herkes geçmişiyle yürür birbirine. Geçmişi kabullenmek gerekir. Fakat içlerinden iyi olanları ayırarak değil. Eskiyi konuşup konuşup, tekrar tekrar canlandırarak değil. Birlikte yenisini yazarak yürümelisinizdir aşka. Bu arada sakın umudunuzu kaygılarınıza yedirtmeyin. Umudunuz kaygınızı yeniyorsa aşık, kaygınız umudunuzu yeniyorsa korkaksınızdır. O gözlerin bana neleri yaşayamayacağını gösterecekse, hiç bakmasın diyerek bakacaksınız gözlerine. Ama siz bakarken önce o girecek gözlerinizden kalbinize. İkiden teke dönüşeceksiniz sonra. Çünkü aşk, gel benimle sen olalım demektir aynı zamanda. Bir aşk büyümeye başlamıştır artık beşiğinde. Aşkım benim dersiniz. İyi huylu kanserim. Aşk gerçekten de iyi huylu bir kanser gibi büyür varlığıyla. İçinizden dışınıza taşar hatta. Bin aşk gücünde olsanız ne fayda? Bir aşka yenilmişsinizdir sonunda. Mutlu bir yenilgidir bu ama. Ve bir gün gelir, o gün gider. Göze alınamayanlar gözden düşer. Bazı aşklar bazılarını yalnız yakar, oysa ona ateş düşse önce sende bir yangın başlar. Ağır ağır batarken aşk daha da hızlanır acısı. Unutulur gider, ona sarıldığında kalbine batan bıçakların yarası. Giden gider, kalan işte böyle şiir doğurur. Bir yokluğun nöbeti tutulur. Hadi artık sözlerini açabilirsin. Aşk bir mektup olur. Kimden mi gelir? İçinden. Fazıl, kaç erkek terk edenine, dön, hala hazırım belaya diyebilirdi ki? Berna'nın babası hayatını çaycılık yaparak kazanıyordu. Kızıl Toprak'ta Nur Pasajı'nın içinde bir çaycı dükkanı vardı. Dükkan dediysem aklınıza içinde birkaç masa olan rahat bir yer gelmesin. Dükkan bile denemeyecek bir izbeydi. Pasajın dip tarafındaki tuvaletlerin yanındaki boşluğa kurulmuş bir çay ocağı. Kapısı bile yok. Toplamda 5 metrekare yer teşkil eden bir girinti. Yıllar önce İstanbul'a ilk geldiğinde kar yağdığı bir gece oraya sığınmıştı Fazıl. Bir kartonu yere sererek uyumuştu üzerinde. Sabah olduğunda onu pasaja erken saatlerde gelen Nur kuaförün çırağı görmüştü. Çırak, pasajda ilk açılan dükkan bizimkidir. Sabah 7'de gelirim ben. Rafi Usta erken açılan dükkanın bereketinin çok olacağını söyler. Dükkanın önündeki karları temizleyip içeri paspas attıktan sonra tuvalete gittim. Tam tuvaletin yanındaki boşlukta, pasajın temizlik malzemelerini koyduğumuz boşlukta, yerde yatan bir adam gördüm. Önce ölü sandım, korktum. Sonra baktım titriyor. Hatta inliyordu adam. Donmak üzereydi. Üstü başı falan eski püsküydü. Bir gömlek bir hırka vardı üstünde. Pantolonu yırtık pırtıktı. Kemer yerine iple tutturmuştu. Ayakkabıları paramparçaydı. Hemen dükkana koşup Rafi Usta'nın evini aradım. Koşa koşa geldi ustam. Sonra Kemal abiye geldi. Yarım saat sonra bütün esnaf oradaydı işte. Aralarında bir şeyler konuşup adamı yerden kaldırdılar. Kimse tanımıyordu onu. Adama sorular sordular, sonra beni pastaneye gönderdiler. Git 4 tane poğaça al dediler. Koşa koşa gidip geldim. Adamı uzattım. Önce biraz çekindi alırken, sonra aç kurtlar gibi yemeye başladı. Hem ağlıyor hem yiyordu. Ustam beni dükkana gönderdi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Sonrası vicdanların devreye girmesiydi. Fazıl 2 gündür aç olduğunu söylemişti. Poğaçaları yemesini işleri sızlayarak izledi esnaf. Ateşi çok yüksekti, titriyordu. Biraz kendine geldikten sonra esnaf ona hikayesinin ne olduğunu sordu. Fazıl anlattı, onlar dinledi. Fazıl, ben Diyarbakır'dan geliyorum abi. 10 kardeşiz, en küçükleri benim. Bir tek ben bitirebildim ortaokulu. Askerliğim de yeni bitti. Bir hafta önce tezkere almıştım. Köye gitmek için otobüse bindim. Sabah erkenden indim. Köye doğru yürürken dumanlar gördüm. Sabaha karşı köyü basıp ateşe vermişler. Tüm köyü katletmişler. Ailemden hiç kimse kalmamıştı. Hepsini öldürmüşler. Yaşlı, genç, erkek, kadın, çocuk, bebek dememişler, kurşuna dizmişler. Önce gitmişim annemin babamın delik deşik cesetlerine sarılmışım. Yeğenlerimin ölüsünü kucaklamışım. Jandarmalar zor almışlar beni oradan. Ne yaptığımı tam hatırlamıyorum. Hepsini gömdüler köye. 3 gün boyunca tek başıma mezarları başında öylece durmuşum. En son babamın tesbihini baba baba diye diye öperken hatırlıyorum kendimi. Sonra beni bir otobüse bindirmişler. Yolda kendime geldim. İstanbul otobüsü dediler. 2 gün önce indim buraya. Cebimde param da yoktu. Kendimi bilmez bir halde dolaştım sokaklarda. Çok kar yağıyordu dün gece. Çok üşüdüm. Hastalanmışım. Sığındım, uyudum burada. Esnaf yaşlı gözlerle dinledi Fazıl'ın hikayesini. Rafi ve Kemal Fazıl için bir şeyler yapmak istedi. El birliğiyle sahip çıktılar, yardım ettiler. Kunduracı Ömer bir müşterisinin 2 yıl önce tamir için bıraktığı ve bir daha almadığı botları Fazıl'a verdi. Terzi Sadık yarım gün içinde artan kumaşlardan ona bir pantolon ve ceket dikti. Kuru temizleyici dükkanı işleten pasajın Hatice ablası zengin bir müşterisinden kışlık bir mont tedarik etti. Pasajın tam karşısındaki Kızıl Toprak Eczanesi'nin kalfası Seyhan ona soğuk algınlığı için ilaç getirmişti. Herkes Fazıl'a karşı çok iyiydi. Onun yüzündeki temiz ve saf ifade herkesin gönlünü kazanmasına yetiyordu. İş bulana kadar orada yatabileceğini söylediler. En büyük destek Nur Kuaför'den gelmişti. Dükkanın 2 ortağı Rafi Tank ve Kemal Kaya Fazıl için adeta çırpınmışlardı. Fazıl'ın ihtiyaçları için tüm esnafı seferber eden onlardı. Kendi evlerinden battaniye ve kışlık ihtiyaçlar getirmişlerdi. Hatta cebine harçlık bile koymuşlardı. Utanarak kabul etmişti Fazıl. Hafta boyunca orada yatıp kalktı. Yemek ihtiyacını oranın en bonkör esnafı sayılan Nur Kebab'ın sahibi Mustafa Ağa karşıladı. Fazıl bunun karşılığında kendince bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Nur Kebab'ın fırını için gelen odunları taşıyor, geceleri pasaja bekçilik ediyor, sabahları pasajın her yerini süpürüyor ve paspaslıyordu. Rafi ve Kemal onu haftada 2 kez yıkanması için hamama götürüyordu. Saçı sakalı uzadığındaysa erkek berberi İsmail amca tıraş ediyordu. Rafi ve Kemal Fazıl'ın yaptığı bu işleri devam ettirmesi ve kendisine aylık bağlanması konusunda esnafa bir teklifte bulundu. Teklif kabul görünce de müjdeli haberi Fazıl'a verdiler. Ücreti çok düşük de olsa artık bir iş sahibiydi Fazıl. Aradan 1 yıl geçti. Sadece Nur Pasajı esnafının değil tüm Kızıl Toprağın sevgisini ve güvenini kazandı Fazıl. Esnafın ufak tefek işlerini yapıyor, onların faturalarını yatırıyor, hatta zaman zaman çocuklarına bile bakıyordu. Aldığı para bir ev tutmasına yetmediğinden hala o izbede yatıyordu. Bu durumsa en çok Rafi ve Kemal'i üzüyordu. Pasaj yönetimiyle konuşup bir çözüm buldular. Pasajın bir çayhaneye ihtiyacı vardı. Esnaf ve müşterileri çay konusundan muzdaripti. Aralarında para toplayıp fazlalığın yattığı izbeyi birkaç sunto blokla dükkana benzer bir hale getirdiler. Fazıl'ın ayakta durarak çalışabileceği küçük bir çay ocağı yaptılar. Yan taraftan çektirdikleri su tesisatıyla minicik bir lavabo yaptırdılar. Fazıl çay bardaklarını orada yıkayabilecekti. Fazıl'ın artık derme çatma da olsa bir iş yeri vardı. Esnafa çay satacak ve geçimini sağlayacaktı. Diğer yandan da hali hazırda yaptığı işlere devam edecekti. Rafi Usta ona nasihat etti. Kuaför Rafi. Bir akşam onu karşıma alıp konuştum. Bak Fazıl dedim. Hepimiz seni çok seviyoruz. Gerçekten iyi bir kardeşimizsin. Şu geçen bir yılda herkesin güvenini kazandın. Herkes seni çok seviyor. Çocuklarımızı bile gözümüz arkada kalmadan sana emanet edebiliyoruz. Bak sana bir ekmek teknesi hazırladık. Pasaj sahibiyle de konuştuk. Senden kira filan almayacak. Bize ve müşterilerimize çay getirir götürür 3-5 kuruş para kazanırsın işte. Pasajın temizlik ve bekçilik işine de devam et. Oradan da yine bir akarın olur. Başta ben ve Kemal ağabeyin olmak üzere tüm esnaf para biriktirmeni ve kendine bir ev tutmanı istiyoruz. Elimizde avucumuzda olsa biz de sana bir ev tutardık ama malum biz de küçük esnafız, ailemizi anca geçindiriyoruz. Paranı çarçur etme, biriktir Fazıl, bir an önce bir eve yerleş. Böyle betonda yatmakta olmaz, sağlığını düşün. Gençsin, daha yılların çok. Yavaş yavaş her türlü ihtiyacını karşılamaya başlarsın. Bir gün gelir evlenir, çoluğa çocuğa karışırsın. Geçmişi unut. Her şey geride kaldı ve bitti. Artık sen kendine yeni bir hayat kurdun. Artık senin ailen kızıl toprak. Büyük bir saygıyla dinledi söylediklerimi ve elimi öptü. İşinin başına geçip canla başla çalışmaya başladı. Fazıl birkaç ay sonra biriktirdiği parayla Fikirtepe'de bir gecekondu kiraladı. Önce sadece bir yatak alabildi evine. Artık betonlarda yatmaktan kurtulmuştu. Nur pasajındaki gece bekçiliği işini bırakmak zorunda kalmıştı ama. Zamanla diğer eksiklerini tamamladı evinin. Halı, perde, birkaç parça mutfak eşyası, kapkacak, küçük bir dolap, bir banyo kazanı. Artık dökme suyla banyo yapmaktan kurtulmuştu. Bu kadarcık eşya bile onun mutlu olmasına yetiyordu. Sonra takside girip bir iki kalem beyaz eşya aldı. Kebapçıdan verilen artık yemekleri evine getirip buzdolabında hiç bozulmadan birkaç gün saklayabiliyor, çamaşırlarını makinede yıkayabiliyor, yeni ocağında zaman zaman menemen, makarna gibi kolay yapılabilecek yemekleri yapabiliyordu. Ah bir de şu yalnızlık olmasaydı. Evinde düzgün yemekler pişebilseydi. Bir çocuk halının üzerinde oynasaydı. Hem ev kirası hem de taksitler onu biraz zorladı. Aylarca minibüse binmek yerine eve yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Kızıl Toprak'tan Fikirtepe'ye kadar yürümek demek, yürürken cesede dönmek demekti. Aylar birbirini kovalıyordu. Zor bir hayat mücadelesiydi onunki. Tek başına tutunmaya çalışıyordu. Geriye dönüp baktığında dürüst ve zerre kul hakkı yemediği bir yaşam görüyordu. Her insan gibi o da evlenmek, bir yuva kurmak istiyordu. Onunla birlikte yürüyebilecek bir eş ve güzel gözlü bir kız çocuğu. Buydu en çok istediği. Ama şartları pek müsait değildi. Daha beyaz eşyaların taksidini yeni bitirmişti. Evin daha birçok eksiği vardı. Arayı hiç uzatmadan koltuk takımı taksidine girdi. Nasıl olsa ödenirdi. Öyle de oldu. Koltuk takımının son taksidini öder ödemez bir televizyon aldı evine. Evinin eksikleri azaldıkça yalnızlığı büyüyordu ama. Rafi Usta bir gün ona bir kızdan bahsetti. Karşı apartmanın kapıcısının kızı. Adı Nülüfer. Ortaokuldan sonra ailesi daha da göndermemiş okula. Evde oturup kısmetini beklesin demişler. Rafi Usta uzun zamandır bu kızla Fazıl'ı evlendirmek istermiş. Fazıl'a sorunca gözleri parlamış bizimkinin. Yolda yürürken pek etrafla ilgilenmediği için kızın kim olduğunu bilememiş önce. Birkaç gün sonra Rafi Usta göstermiş kızı ona. Görür görmez vurulmuş Fazıl. Vurulmuş vurulmasın ama nasıl evlenecek? Elde yok, avuçta yok. Bir kolayına bakarız demiş Rafi Usta. Nihayetinde gidip istemişler kızı. Ailesi de az çok tanırmış Fazıl'ı. Ne kadar dürüst biri olduğunu bilirlermiş. Vermişler kızı hemen. Önce aralarında bir söz kesilmiş. Sonra da kızın çeyiziyle birlikte tamamlanınca evin eksikleri evlenivermişler. Rafi Usta onlara babalık etmiş. Maddi manevi hep yanında olmuş genç çiftin. Esnafın da desteğiyle güzel bir düğün yapmışlar. Fazıl'ın gece kondusu şenlenmiş, ev olmuş sonra. Nilüfer. Onu hep pasajda görürdüm. Elinde çay tepsisiyle oradan oraya koştururdu. Esmer, kaşı gözü güzel bir delikanlıydı. Hiç etrafına bakmaz, kimseyi rahatsız etmezdi. Üzülürdüm hep ona. Kış günü yazlık ayakkabı giyerdi yokluktan. Pasaja bir şey almak için gönderdiklerinde o küçücük çayhanesinde ekmek arası döner yerken görürdüm onu. Uzaktan bakardım. Yediği yarım ekmek döneri, içtiği o küçük ayranın son lokmasına nasıl denk getirdiğini hayretle izlerdim. O hiç görmezdi beni. O zamanlar bilmezdim nereden geldiğini. Evlendikten sonra öğrendim onu buralara nasıl bir kaderin getirdiğini. Bazı akşamlar Kadıköy rıhtımından Fikirtepe minibüslerine binerdi. Bir elinde sigara, diğer elinde bir poşet olurdu. O poşetin içinde ne olduğunu hep merak ederdim. Bir gün sorduğumda bana artık yemekleri eve o poşetin içinde götürdüğünü söylemişti. Öyle beklerdi minibüs durağında. Derin derin içine çekerdi sigara dumanını. Bok iç derdim ona içimden. Kızardım. O bilmezdi. Ansızın gelince minibüs sigaranın korunu iki parmağıyla sıvazlayıp dalından düşürür, sonra içmek için paketine geri koyardı. Beni istemeye geleceklerini öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ben onu bilirdim ama o benimle bir kere bile göz göze gelmemişti. Çok sevinmiştim beni isteyeceklerine. Düzgün insan mı kalmıştı dünyada? Ben şanslıydım. Beni istemeye geldikleri akşam onu bir kapıcı dairesine misafir etmekten hiç utanmadım. Bizi o evde birleştiren onun saklamaya çalıştığı yamalı çoraplarındaki utançtan daha öteydi. Geldiler, istediler. Annem ve babam hemen verdi beni. Hiç tanımadığım ama yanında yabancılık da çekmediğim birinin karısıydım artık. Geleceğimizle ilgili hiç kaygı duymadım. İkimiz de yoksulluktan geliyorduk. Nereye gideceğimizin ne önemi vardı? Küçük gece kondularında çok mutluydular. 2 yıl sonra Berna dünyaya geldi. Fazıl'ın duaları kabul olmuştu. Bir kızları vardı artık onların. Nice zorluklarla büyüttüler Berna'yı. Nasıl okutacaklarını düşünürlerdi hep. İlkokul zamanı geldiğinde Rafi Usta, Berna'nın tüm okul masraflarını üstlendi. Torunu gibi gördüğü Berna'yı okutabildiği yere kadar kendi okutacaktı. Kızıl Toprak Zühtü Paşa İlköğretim Okulu'na yazdırdılar Berna'yı. Annesi onu her sabah tertemiz giydirir, saçlarını tarar ve iki yandan örgü yaparak okula götürürdü. Okul Nur Pasajı'na yakın bir yerdeydi. Fazıl son ders zilinin çalmasına yakın, koşa koşa okula gider, kızını alır ve Rafi amcasının dükkanına bırakırdı. Berna orada Rafi amcasıyla ders çalışır, kuaförde çıraklık yapar, babasının işi bitince de beraber eve dönerlerdi. Anneleri onlara karınca kararınca yemekler hazırlamış olurdu. Eski Türk filmlerindeki klasik repliklerin tam karşılığı olurdu hayatları. Fakir ama mutlu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 286, devamı 20. ayrımda.